From the Conference Center at Temple Square.
Salt Lake şehrinde bulunan Tapınak Meydanı'ndaki konferans merkezinden yaptığımız bu yayın ile sizlere İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 186. yarı yıllık genel konferansının genel rahiplik oturumunu getiriyoruz. Bu oturumdaki müzik Utah, West Valley City ve Magna'daki çadır kazıklarından gelen erkek kardeşlerin oluşturduğu bir Merkez Edek Rahipliği korosu tarafından sunulacaktır. Kilisenin birinci başkanlığında birinci danışman olan Başkan Henry B. Eyring bu oturumu yönetecektir.
Brethren, we welcome you.
Kardeşlerim, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 186. yarı yıllık genel konferansının rahiplik oturumuna hoş geldiniz. Bu konferansa başkanlık eden Başkan Thomas S. Manson benden bu oturumu yönetmemi istedi. Bu toplantılar bütün dünyada birçok yerde rahiplik sahiplerine gösterilmektedir. Bu oturumdaki müzik, Kenny Weiser yönetiminde, orkta Richard Elliot eşliğinde, West Valley City ve Magna Utah'daki çadır kazıklarından gelen erkek kardeşlerin oluşturduğu bir Merkez Edek Rahipliği Korosu tarafından sunulacaktır. Koro bu toplantıyı İsrail'in yaşlıları ilahisini söyleyerek açacak. Ardından açılış duası 70'lerden yaşlı Paul B. Piper tarafından edilecektir.
Our Father in heaven.
Cennetteki babamız. Önünde oğlan olarak toplanmış olarak başımızı önümüze eğiyoruz. Kardeşler olarak birbirlerimize daha iyi olmamız için
ve serve.
Ayrıca kızlarına da hizmet edebilmemiz için bizi kutsamanı istiyoruz ve anahtarları ellerine tutmaları için onların eline verdiğin anahtarları eline verdiğin bu yüce kulların önünde senin önüne geliyoruz ve yüce oğlunun bize vermiş olduğu düzen içinde toplanıyoruz ki öğrenebilelim, öğretilebilelim ki bize öğretecek olanlar kutsansınlar ve bu sayede bizim ne olmamızı istiyorsan o kişi olabilirim. Oğlun İsa Mesih'in adıyla amin.
Koro şimdi bizlere Evdeki Sevgi adlı ilahiyi lütfedecek. İlahiyi söyledikten sonra 12 Havariler Kurulu'ndan yaşlı Jeffrey R. Holland'ı dinleyeceğiz. Onu 70'lerden yaşlı Lee Grant R. Curtis Jr. takip edecek.
Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful.
Kardeşlerim, bu güzel ilahi için size teşekkür ediyorum. A single sister whom I will call Molly came home. Kısa bir süre önce adını Molly diye anacağım bekar bir kız kardeş, İşten eve geldiğinde tek bulduğu şey evin bodrum katının her tarafını kaplamış 5 santim suydu. Hemen kanalizasyon hatlarını paylaştığı komşularının o gün aşırı miktarda çamaşır yıkamış ve banyo yapmış olmalarının farkına vardı. Çünkü tüm atık su onun evine boşalmıştı. Gelip yardımcı olması için arkadaşını çağırdıktan sonra ikisi kovayla suyu tahliye edip yerleri silmeye başladı. Tam o sırada kapı zili çaldı. Arkadaşı bağırdı. Bunlar senin ev öğretmenlerin. Molly güldü. Bugün ayın son günü diye yanıtladı. Fakat seni temin ederim ki onlar benim ev öğretmenlerim olamaz. Çıplak ayak, ıslak pantolon, saçında bir bandana ve bir çift çok şık lateks eldiven ile Molly kapıya doğru yöneldi. Fakat onun garip görüntüsü gözlerinin önünde duran garip manzarayla mukayese edilemezdi. Gelenler onun ev öğretmenleriydi. Sonradan bana bir lavabo pompasıyla beni şaşırtabilirdiniz dedi. Bu ev öğretmenliğinin bir mucizesiydi. Genel konferans konuşmalarında kardeşlerin paylaştığı tecrübeler gibi. Ve şöyle devam etti. Ancak tam onları öpsem mi yoksa onlara bir paspas mı versem diye karar vermeye çalışırken onlar, ah Molly çok üzgünüz, görüyoruz ki çok meşgulsün. Rahatsız etmek istemiyoruz, bu yüzden başka bir zaman geleceğiz dediler ve gittiler. Onun arkadaşı bodrum katından seslendi. Kim geldi? Molly kesinlikle üç nefililer değildi diye söylemek istediğini ifade etti, itirafta bulundu ama kendimi tutup çok sakin bir şekilde şöyle dedim. Gelenler benim ev öğretmenlerimdi fakat onlar mesajlarını paylaşmak için bugünün uygun bir zaman olmadığını hissettiler. Kardeşlerim, kilisedeki bireylere ve ailelere olan kilise yardımının ilk kaynağı olan tarif edilen rahiplik vazifesini kısaca inceleyelim. Ev öğretmenliğinin organize edilmesi ve sonra yeniden düzenlenmesi için harcadığımız kağıtlar yüzünden kaç tane orman feda edilmiştir? Bunu teşvik etmeye çalışmak için binlerce motivasyon edici konuşmalar yapılmıştır. Kesinlikle hiçbir Freudian seyahat acentesi muhtemelen hiçbir yerde bu konunun sebep olduğu kadar ağır suçluluk duygusu gezileri düzenleyemezdi. Fakat yine de rahiplik ev öğretmenliği sayesinde Rabbin her zaman kilise üyelerine göz kulak olun emrine ilişkin olarak kabul edilebilir performans standartlarının seviyesine yaklaşabilmek için bir mücadele veriyoruz. Karşı karşıya kaldığımız zorluklardan birisi de kilisenin değişken demografik yapısıdır. Üyeliklerimiz şu an 188 ulus ve özerk bölgede yer alan 30 binden fazla mahalle ve dallara yayıldığı için kardeşlerimizin evlerini ziyaret etmek, blok öğretimi adı verilen komşunun komşuya öğrettiği kilisenin ilk günlerindeki zamanlardan çok daha zordur. Ayrıca kilisenin birçok biriminde ev öğretiminde kullanılabilecek mevcut rahiplik sahibi kişiler sınırlı sayıda olduğundan hizmet edebilecek olanlara göz kulak olmaları için 18 ya da 20 aileye kadar çok sayıda üye ya da daha fazla üye düşmektedir. Aynı zamanda seyahat için uzun mesafe sorunları, pahalı ve çok kısıtlı ulaşım ve yerel iş gününün ve iş haftasının uzunluğu gibi sorunlar da olabilir. Davetsiz ev ziyaretlerine karşı bazı kültürel tabular ve dünyanın birçok bölgesinde var olan güvenlik sorunlarını da buna ekleyince, haklı olarak problemin karmaşıklığını görmeye başlarız. Kardeşlerim, tüm dünyada ve bu şartlarda yapılabilecek en iyi şey, her evi ayda bir kere ziyaret etmek, kilisenin hala çaba gösterdiği bir idealdir. Fakat böyle bir ideali gerçekleştirmenin dünyanın pek çok yerinde mümkün olmaması ve gerçekte yapılamayacak bir şeyi yapıp yapmadıklarını onlara sorduğumuzda, bu kardeşlerimizin kendilerini başarısızmış gibi hissetmelerine neden olduğumuzu fark ettiğimiz için Aralık 2001'de birinci başkanlık kilisenin rahiplik liderlerine şu ilham verici ve faydalı nasihati yazmıştır. Kilisede bazı yerler vardır ki onlar aktif rahiplik sahibi kardeşlerin sayısının az olması ve çeşitli diğer bölgesel sorunlar nedeniyle her eve her ay ev öğretmenliği yapılması mümkün olamayabilir diye yazmıştır. Bu tür durumlar hakim olduğunda her üyeye göz kulak olmak ve onları güçlendirmek için liderler mevcut kaynakları kullanmada ellerinden gelenin en iyisini yapmalıdır. Kardeşlerim, eğer benim mahallem ya da dalımda bu tür zorluklarla karşı karşıya kalsaydım, Harun rahipliği yoldaşım ve ben, birinci başkanlık tavsiyesini, şimdiki el kitabındaki ilkelerden biridir, şu yolla uygulardık. İlk olarak bunu başarmamız birkaç ayımızı alacak olmasına rağmen, bizim bu evlere ulaşmamızı sağlayacak hem makul hem de pratik bir takvim üzerinde bir program hazırlayarak her üyenin evini ziyaret etmek olan kutsal yazılara ait emri gerçekleştirmeye çalışırdık. Bu program dahilinde müsait zamanımızı ve görüşmelerimizin çoğunu bize en fazla ihtiyacı olanlara ayırmak, görevlilerin öğrettiği araştırmacılara, yeni vaftiz olup Rab'be dönenlere, hasta, yalnız, az aktif, çocukları hala evde olan tek ebeveynli ailelere ve benzer durumda olanlara bizim önceliğimiz olurdu. Gerçekleştirmesinin birkaç ay sürebileceği bütün evleri ziyaret etme programımız üzerinde çalışırken, listemizde yer alan kişiler ve aileler ile Rabbin sağladığı vasıtalardan herhangi bir aracılığıyla başka türlü irtibatlar kurardık. Kuşkusuz, kilisedeki ailelerimize göz kulak olmak ve kutsal yazılarda dendiği gibi ruhlarının huzuru için birbirimizle konuşmak isteyebiliriz. Buna ek olarak telefon görüşmeleri yapabilir, e-postalar gönderebilir ve mesajlar atabiliriz. Hatta bizim için mevcut olan sosyal medyanın birçok çeşitlerinden biri aracılığıyla selam gönderebiliriz. Özel ihtiyaçları karşılamaya yardımcı olmak için bir kutsal yazı alıntısı, genel konferans konuşmalarından bir satır veya lds.org'daki zengin kaynaklardan alınmış bir mormon mesajı gönderebiliriz. Birinci başkanlığın söylediği gibi, karşı karşıya kaldığımız durumlarda elimizdeki mevcut kaynakları kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz. Kardeşlerim, bu gece sizler için yaptığım bu çağrı ev öğretmenliği vizyonunuzu arttırmak içindir. Lütfen daha yeni ve iyi yollarla kendinizi Rabbin çocukları için onun temsilcileri olarak görün. Bunun anlamı, aylık takvimin sonunda ailenin çoktan okuduğu kilise dergilerinden yazılı bir mesajı paylaşmak için acele ettiğiniz Musa yasasına benzeyen çılgın bir geleneği geride bırakmak demektir. Biz umut ediyoruz ki sizler daha iyisini, birbirinize göz kulak olarak ve birbirinizle ilgilenerek maddi ve manevi ihtiyaçları yardımcı olabilecek her yoldan karşılayarak üyeler için samimi ve sevindirici haber odaklı ilgi gösterme çağını başlatacaksınız. Ev öğretmenliği olarak neyi saymanız gerektiği konusunu sorarsanız, yaptığınız her iyi şey sayılacaktır. Bu yüzden bunların hepsini rapor edin. Aslında en önemli rapor, fiilen belirli bir program ve belirli bir yer gözetmeden sorumlu olduğunuz kişileri nasıl kutsayıp onlarla ilgilendiğinizdir. Önemli olan, sizin kendi insanlarınızı seviyor ve her zaman kilise üyelerine göz kulak olma emrini yerine getiriyor olmanızdır. Geçen yıl 30 Mayıs'ta arkadaşım Troy Russell, yerel Deseret Industries'e mal bağışı yapmak için kamyonetini yavaş yavaş garajından çıkarıyordu. Arka lastiğinin bir tümseyin üstünden geçtiğini hissetti. kamyondan bazı maddelerin düşmüş olduğunu düşünerek indiğinde sadece 9 yaşında olan canından kıymetli oğlu Austin'ı kaldırımda yüzüstü yatarken buldu. Çığlıklar, rahiplik kutsaması, sağlık ekibi ve hastane personeli bu durumda başarısız kaldı. Austin ölmüştü. Uyumak ve huzur bulmak mümkün değildi. Troy teselli edilemiyordu. Yükünün katlanabileceğinden çok fazla olduğunu ve yaşamaya devam edemeyeceğini söyledi. Fakat bu acı dolu zaman içinde üç kurtarıcı kuvvet ona geldi. Birincisi, cennetteki babamızın sevgisi ve güven verici ruhuydu. Troy'u teselli eden, ona sevgiyle öğreten ve Tanrı'nın güzel ve mükemmel bir oğlunu kaybetmek hakkında her şeyi bildiğini fısıldayan, kutsal ruhun aracılığıyla iletilen bir huzurdu. İkincisi, Troy'a sarılan, onu seven ve ona kendisinin de oğlunu kaybettiğini ama aynı zamanda eşini kaybetmemeye kararlı olduğunu hatırlatan eşi Deidre oldu. Bu hikayede üçüncüsü ise olağanüstü bir ev öğretmeni olan John Manning oldu. John ve genç yoldaşının Russell ailesinin evini ne zaman ziyaret ettiklerini, oraya gittiklerinde paylaştıkları mesajın ne olduğunu veya kendi tecrübelerini nasıl rapor ettiklerini bilmiyorum. Bildiğim şey şu ki, geçen bahar kardeş Manning sanki küçük Austin'i yerden kendisi kaldırıyormuş gibi Troy Russell'a elini uzattı ve onu garaj önündeki yolda olan bu trajediden çekip kaldırdı. Olması gerektiği bir ev öğretmeni, bir gözcü ya da sevindirici haberdeki bir erkek kardeş gibi, John basit bir şekilde rahiplik yardımı ve Troy Russell'a göz kulak olma sorumluluğunu üstlendi. O şöyle diyerek başladı. Troy, Austin senden tekrar ayaklarının üzerinde durmanı istiyor. Basketbol sahasının üzeri dahil. Bu yüzden her sabah 5'i çeyrek geçe burada olacağım. Hazır ol çünkü gelip seni yatağından kaldırmak istemiyorum. Ve biliyorum ki Deidre bunu istemez. Troy bana daha sonra gitmek istemedim dedi. Çünkü sabahları her zaman Austin'i yanımda götürürdüm. Ve bu anıları hatırlamamın çok acı olacağını biliyordum. Fakat John ısrar etti. Bu yüzden gittim. O geçmişteki ilk günden beri konuştuk. Daha doğrusu ben konuştum. Ve John dinledi. Kiliseye giderken ve sonra eve dönerken bütün yol boyunca konuştum. Bazen evin önüne park edip Las Vegas şehrinin üzerinde güneşin doğuşunu izlerken konuştum. İlk başta bu zordu. Fakat zamanla fark ettim ki kesinlikle ümitsiz bir şekilde zıplayarak şut atan çok yavaş 1.88 boyunda bir kilise basketbol oyuncusunun gücüyle kendi gücümü bulmuştum. Ama John, güneş benim hayatımda tekrar doğuncaya kadar beni sevdi ve dinledi. Kutsal rahiplikteki kardeşlerim, ev öğretmenliğinden veya birbirimize göz kulak olmadan ya da kişisel rahiplik hizmetinden, buna ne derseniz deyin. Konuştuğumuz zaman bahsettiğimiz şey işte budur. Sizden ev öğretmenleri olarak Tanrı'nın çocukları için O'nun temsilcileri olmanızı, bizim sizi sevdiğimiz, sizinle ilgilendiğimiz ve sizin için dua ettiğimiz gibi sizin de sorumluluğunu aldığınız bu insanları sevmenizi, onlarla ilgilenmenizi ve onlar için dua etmenizi istiyoruz. İçinde bulunduğunuz koşullara uygun biçimde, Tanrı'nın sürüsünü korurken dikkatli olabilmeniz için, hepimizin çobanı olan iyi çobanın adıyla, ki ben onun şahidiyim, hatta Rab İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin.
On June 14, 14 Haziran 1989'da kilise hakkındaki bazı yanlış bilgilendirmeler nedeniyle Gana hükümeti İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin tüm faaliyetlerini bu Afrika ülkesi içerisinde yasakladı. Hükümet kilisenin tüm mallarına ve mülklerine el koydu ve her türlü görevli faaliyetleri durduruldu. Bu döneme donma olarak atıfta bulunan kilise üyeleri dal toplantıları ve görevli desteği olmadan sevindirici haberi yaşayabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Üyelerin kendi evlerinde ibadet ederek sevindirici haberin ışığına nasıl parlak tuttuklarına, ayrıca ev ve ziyaretçi öğretmen olarak birbirlerine nasıl sahip çıktıklarına dair birçok ilham verici hikaye vardır. En sonunda 29 Kasım 1990 tarihinde yanlış anlaşılma sorunu çözüldü, donma sona erdi ve normal kilise faaliyetlerine yeniden başladı. O zamandan beri kilise ve Gana hükümeti arasında mükemmel ilişkiler olmuştur. Donma zamanını yaşayan üyeler, o olağan dışı dönemde gelen kutsamaları ifade etmekte faaldirler. Birçoğunun imanı karşılaştıkları bu sıkıntılar sayesinde güçlenmişti. Fakat bu donmanın bir nimeti alışılmadık bir şekilde geldi. Donma zamanında LDS toplantı evini koruması için Nicholas Ofosu Hene adında genç bir polis görevlendirilmişti. Onun görevi geceleri binayı gözlemekti. Nicholas toplantı evine ilk geldiği zaman bir kargaşa içinde kağıtların, kitapların ve mobilyaların etrafta darmadağınık olduğunu gördü. Bu karışıklığın ortasında Mormon kitabının bir kopyasını gördü. O, kitabın kötü olduğu söylendiği için kitabı görmezden gelmeye çalıştı. Ama garip bir şekilde kitabın kendisini çektiğini hissetti. Sonunda Nicholas kitabı daha fazla görmezden gelemedi. Kitabı eline aldı, onu okumaya başlaması gerekiyormuş gibi hissetti. Gece boyunca okudu, okurken gözyaşlarının yanaklarından aşağı aktığını hissetti. Kitabı ilk kez eline aldığında birinci nefinin tamamını okudu. İkinci sefer ikinci nefinin tümünü okudu. İkinci nefi 25. bölüme geldiği zaman şunları okudu. Ve biz Mesih'ten konuşuruz, Mesih'te seviniriz, Mesih'i vaaz ederiz, Mesih hakkında peygamberlik eder ve peygamberliklerimizi yazarız. Öyle ki çocuklarımız günahlarının bağışlanması için hangi kaynağa bakacaklarını bilsinler. O anda Nicholas ruhu o kadar çok güçlü bir şekilde hissetti ki hıçkırarak ağlamaya başladı. Kitabı okurken bu kitabın kutsal yazı olduğuna, o güne kadar okuduğu en doğru kitap olduğuna dair birçok ruhsal izlenimler aldığını fark etti. Duyduklarının aksine son zaman azizlerinin güçlü bir şekilde İsa Mesih'e inandıklarını fark etti. Donmanın sona ermesi ve görevlilerin Gana'ya geri dönmesinden sonra Nicholas eşi ve çocukları ile kiliseye katıldı. Geçen sene onu gördüğümde o bir polis şefiydi ve kilisenin Tamale Gana bölge başkanı olarak hizmet ediyordu. O şöyle diyor, kilise hayatımı değiştirdi. Beni bu sevindirici habere yönlendiren her şeye gücü yeten Tanrı'ya şükrediyorum. Başka bir Ganalı olan Albert Davies bir arkadaşına, arkadaşının katılacağı bir başkanlık toplantısının yapıldığı toplantı evlerimizden birine kadar eşlik etti. Arkadaşını beklerken yakınında bulduğu bir kitabı okudu. Toplantı sona erdiğinde Albert kitabı evine götürmek istedi. Sadece o kitabı değil, Mormon kitabının bir kopyasının da almasına müsaade edildi. Eve gittiğinde Mormon kitabını okumaya başladı. Onu elinden düşüremedi. Saat 3'e kadar mum ışığında okudu. O bunu birkaç gece daha yaptı, okuduğu ve hissettiği şeylerden şaşkına dönmüştü. Albert şu anda kilisenin bir üyesidir. Angela Scarpulla teoloji çalışmalarını 10 yaşındayken kendi memleketi İtalya'da başladı. Sonunda bir rahip oldu ve kilisesine bağlılıkla hizmet etti. Belli bir noktada inancı hakkında tereddüt etmeye başladı ve daha ileri seviyede araştırma yapmak için fırsatlar aramaya ve bulmaya başladı. Buna rağmen daha çok araştırdıkça daha fazla endişe duymaya başladı. Okuduğu ve hissettiği şeyler onu İsa'nın ve eski havariler tarafından öğretilen doğru öğretilerden genel bir sapma olduğuna ikna etti. Angelo, Tanrı'nın doğru dinini çeşitli inançlarda aradı fakat uzun yıllar tatmin olamadı. Bir gün görevlilere öğretmeleri için daha fazla insan bulmaları için yardım eden kilisenin iki üyesi ile karşılaştı. Onlara yakınlaştığını hissetti ve sevinçle mesajlarını dinledi. Angelo kendi isteğiyle Mormon kitabının bir kopyasını aldı. O akşam kitabı okumaya başladı. Sevinçten uçuyordu. Tanrı, ruh sayesinde Angelo'ya yıllardır aradığı gerçeği Mormon kitabında bulacağına dair bir iç huzur verdi. Tatlı duygular içini kaplamıştı. Okuduğu ve görevlilerden öğrendiği şeyler, genel bir inançtan sapma olduğuna dair varmış olduğu sonucu doğruladı. Ama aynı zamanda Tanrı'nın gerçek kilisesinin yeryüzüne iade edildiğini öğrendi. Kısa bir süre sonra Angelo kilisede vaftiz edildi. Onunla ilk tanıştığımda o kilisemizin Rimini İtalya dalı başkanıydı. Nicholas, Albert ve Angelo'nun Mormon kitabıyla yaşadığı deneyim, Parley B. Pratt'in yaşadığı deneyimi anımsatır. Kitabı sabırsızlıkla açtım, bütün gün okudum. Yemek bir yüktü, hiçbir şey yemek istemiyordum. Gece olduğunda, uyku bir yüktü, bu yüzden uyku yerine okumayı tercih ettim. Ben okurken Rabbin ruhu üzerimdeydi ve bir insanın Rabbin var olduğunu iyice ve açıkça kavradığı ve bildiği gibi bu kitabın doğru olduğunu biliyor ve kavruyordum. Sanki yaşadığım sevinç şu an mükemmeldi ve hayatımdaki tüm acıların, fedakarlıkların ve zahmetlerin karşılığı bana fazlasıyla ödenmiş gibi son derece sevindim. Bazıları Mormon kitabını ilk kez açtığında böyle güçlü bir deneyim yaşar. Fakat diğerleri için kitabın doğruluğuna tanıklık okudukça ve bunun hakkında dua ettikçe yavaş yavaş gelir. Bu benim için böyleydi. Mormon kitabını ilk kez genç yaşta Sevindirici Haber Okulu'nun bir öğrencisi olduğum zaman okudum. Okuduğum Mormon kitabının bir kopyası budur. Size gerçekleştiği tam yeri ve zamanı söyleyemeyebilirim. Fakat bir yerde bir okuma esnasında bir şeyleri algılamaya başladım. Kitaba her açtığımda gelen bir sıcaklık ve ruh vardı. Ben kitap okumaya devam ettikçe bu duygu gelişti. O duygu bugüne kadar devam etmektedir. Mormon kitabını her açtığımda sanki bir düğmeye basar gibi ruh, kalbimin ve ruhumun içine doğru akmaktadır. Fakat başkaları için Mormon kitabının tanıklığı çok çalışma ve duadan sonra daha yavaş gelir. Doğru olup olmadığını bilmek amacıyla Mormon kitabını araştırıp okuyan bir arkadaşım vardı. O samimi bir yürekle, doğru bir amaçla ve Mesih'e inanarak Mormon kitabının doğru olup olmadığını Tanrı'ya sormak için Moroni kitabındaki daveti uyguladı. Fakat kendisi vaat edilen ruhsal cevabı hemen alamadı. Ancak bir gün derin düşüncelere dalmış bir halde yolda araba sürerken ruh Mormon kitabının gerçek olduğuna dair ona tanıklık etti. O çok mutlu olmuş ve şaşkına dönmüştü. Arabasının camını açarak, özel olarak hiç kimseye değil ama tüm dünyaya şöyle bağırdı. Bu kitap doğru. Mormon kitabına olan tanıklığımız gerek onu ilk açtığımızda gerekse belli bir süre sonra gelse de eğer onu okumaya ve öğretilerini uygulamaya devam edersek bizim bütün hayatımızı etkileyecektir. Başkan Ezra Taft Benson şöyle öğretti. Kitabın içinde ciddi bir şekilde çalışmaya başladığınız anda hayatınızın içine doğru akacak bir güç vardır. Ayartmalara karşı direnmek için büyük bir güç bulacaksınız. Aldatmaları önlemek için güç bulacaksınız. Dar ve ince yolda kalmak için güç bulacaksınız. Anlatı bitmiştir. Bu toplantıda bu akşam toplanan Harun rahipliğini taşıyanlar da dahil olmak üzere herkesi Mormon kitabının gücünü keşfetmek için bu mesajı kabul etmeye teşvik ediyorum. Başkan Thomas S. Manson'ın teşvik ettiği gibi, alıntı yapıyorum, Mormon kitabını okuyun, onun öğretilerini derin derin düşünün. Cennetteki babaya doğru olup olmadığını sorun. Alıntı bitmiştir. Bu süreçte Tanrı'nın ruhunu hayatınızda hissedeceksiniz. Bu ruh, Mormon kitabının doğru olduğunu, Joseph Smith'in Tanrı'nın bir peygamberi olduğunu, günümüzde İsa Mesih'in son zaman Azizler Kilisesi'nin Tanrı'nın yeryüzündeki gerçek kilisesi olduğuna dair tanıklığınızın bir parçası olacaktır. Bu tanıklık ayartmalara karşı size yardım edecektir. Rabbin bağlarında canla başla çalışmaları için, insanlara yapılan büyük çağrı için sizleri hazırlayacaktır. Bu tanıklık, suçlamalar veya iftira dolu beyanlar inancınızı zorlamak için kullanıldığında bir gemi demiri gibi emin duracak ve en azından hemen cevap veremeye, bileceğiniz sorularla zorlandığınız zaman bir kaya gibi sağlam temel olacaktır. Hayatınız boyunca Mormon kitabını okumaya devam ettikçe doğruyu yanlıştan ayırabileceksiniz ve tekrar tekrar tanıklığınızı yeniden doğrulayan kutsal ruhun güvencesini hissedeceksiniz. Ayrıca tüm anne babaları Mormon kitabını evlerinin en önemli parçası yapmaları için bu mesajı duymaya ve okumaya teşvik ediyorum. Çocuklarımız büyürken kahvaltı sırasında Mormon kitabını okurduk. Bu bizim kullandığımız kitap ayracıydı. Ön tarafında Başkan Manson'ın Mormon kitabını okuduğumuzda Tanrı'nın üzerimize bereket dökeceğine dair söz verdiği bir alıntı var. Arka yüzünde ise 1. Başkanlıkta eskiden bir danışman olan Başkan Marion G. Romney'nin şu vaadi var. Alıntı yapıyorum. Şunu emin olarak hissediyorum ki eğer anne babalar evlerimizde hem kendi başlarına hem de çocuklarıyla dua ederek ve düzenli olarak Mormon kitabından okurlarsa bu büyük kitabın ruhu gelip evlerimizi dolduracak ve orada yaşayan herkesin içine işleyecektir. Çekişme ruhu uzaklaşacaktır. Anne ve babalar çocuklarına büyük bir sevgi ve bilgelik ile öğüt verecektir. Çocuklar anne ve babaların öğütlerine daha duyarlı ve itaatkar olacaktır. Doğruluk artacaktır. İman, umut ve ilahi sevgi İsa Mesih'in saf sevgisi beraberinde huzuru, sevinci ve mutluluğu getirerek evlerimizde ve hayatımızda bol miktarda olacaktır. Alıntı bitmiştir. Şimdi çocuklarımız evden ayrıldıktan ve kendi ailelerine yetiştirdikten yıllar sonra açık bir şekilde Başkan Romney'nin sözünü yerine geldiğini görebiliyoruz. Bizim ailemiz mükemmel olmaktan uzaktır. Ama biz Mormon kitabının gücüne, onu okurken getirdiği ve bütün ailemizin hayatlarına getirmeye devam ettiği bereketlere tanıklık ederiz. Muhtemelen Mormon kitabının en büyük gücü bizi İsa Mesih'e yaklaştırıcı etkisidir. Bu, onun ve onun kurtarıcı görevi hakkında güçlü bir tanıktır. Bunun sayesinde biz onun kefaretinin görkem ve gücünü anlarız. Bu kitap onun öğretisini açık bir şekilde öğretir ve dirilmiş Mesih'in nefilileri ziyaretini anlatan muhteşem bölümlerden dolayı insanlara sevgi göstermesini, onları kutsamasını ve onlara öğretmesini görüp tecrübe ederiz. Ve eğer onun sevindirici haberini yaşayarak ona gelirsek, onun bizim için aynısını yapacağını anlarız. Ben Mormon kitabını gücüne tanıklık ediyorum. Gerek İngilizce, İtalyanca veya Fransızca olsun, gerekse basılı veya elektronik bir cihazda olsun, kitabın bölümlerinden ve ayetlerinden hayatımın içine doğru akan aynı muhteşem ruhu buldum. Ben onun Mesih'e yakınlaşmamıza yardımcı olan kabiliyetine tanıklık ederim. Dua ediyorum ki bu harika kutsal kitapta yer alan güçten her birimiz tam olarak yararlanacağız. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
On a signal from the conductor.
Koro şefinin işaretiyle topluluk ayağa kalkacak ve koroya katılarak "Şimdi sevinelim" ilahisini söyleyecek. İlahi söyledikten sonra 1. Başkanlıktaki 2. danışman Başkan Dieter F. Uchtdorf'u dinleyeceğiz. Ardından ben sizlere hitap etme ayrıcalığına sahip olacağım.
What a beautiful hymn.
Çok güzel bir ilahiydi. Teşekkür ederim. Kutsal yazıların en unutulmaz karakterlerinden birisi genç Alma'dır. O büyük bir peygamberin oğlu olmasına rağmen bir süre için yolunu kaybetmiş ve kötü ve putperest bir adam oluvermişti. Bazı nedenlerden dolayı biz sadece onun etkin bir şekilde babasına karşı geldiğini ve kiliseyi yok etmeye çalıştığını tahmin edebiliriz. Ve etkili konuşma ve ikna etme gücü sayesinde büyük bir başarı elde etti. Rabbim bir meleği Alma'ya göründüğünde ve gök gürültüsünü andıran bir sesle konuştuğunda onun hayatı değişti. 3 gün 3 gece Alma sonsuz bir acıyla işkence çekti. Hatta cehennem ateşiyle yanan bir ruhun çektiği acıları. Ve sonra her nasılsa soluk bir hatıra zihninin karanlıklarına ışık saçtı ki bu babası tarafından öğretilen sonsuz bir gerçekti. Dünyanın günahları için kefaret etmek üzere İsa Mesih'in geleceğiydi. Alma uzun zaman önce bu tür kavramları reddetmişti. Ama şimdi onun aklı bu düşünceyi yakaladı. Ve o alçak gönüllülükle, ciddiyetle Mesih'in kefaret edici gücüne güvendi. Alma bu deneyimi yaşadıktan sonra değişmiş bir adam oldu. O andan itibaren hayatını sebep olmuş olduğu zararları telafi etmeye adadı. Alma, tövbenin, bağışlanmanın ve sürekli sadakatin güçlü bir örneğidir. Alma en sonunda babasını yerine geçmek üzere Tanrı'nın kilisesinin başına seçildi. Nefili milletinin her vatandaşı Alma'nın hikayesini biliyor olmalıydı. Onun zamanındaki Twitter'lar, Instagram'lar ve Facebook'lar onun hakkındaki resimler ve hikayelerle dolmuş olmalıdır. O muhtemelen haftalık Zarahem'la kapağında düzenli olarak görünüyor ve başyazıların ve özel televizyon programlarının konusu oluyordu. Kısacası, belki o zamanlardaki tanınan en meşhur insandı. Fakat Alma, halkının Tanrı'yı unuttuğunu ve gurur ve çekişme içinde burunlarını havaya kaldırdıklarını gördüğü zaman, kamu hizmetinden istifa etmeyi tercih etti. Sanki bizim zamanımız gibi. Ve o nefiller arasında tövbeyi vaaz etmek isteyerek kendisini tamamıyla Tanrı'nın kutsal düzeninin yüksek rahipliğine adadı. İlk başlarda Alma büyük başarılar elde etmişti. Ta ki Amnoniha şehrine gidene kadar. Bu şehrin insanları Alma'nın artık kendilerinin siyasi bir lideri olmadığını çok iyi biliyorlardı. Ve onun rahiplik yetkisine saygıları azdı. Ona hakaret ettiler. Onunla alay ettiler. Ve onu şehirlerinden dışarı attılar. Alma kalbi kırılmış bir şekilde Amnoniha şehrine sırtını çevirdi. Fakat bir melek ona geri dönmesini söyledi. Sadece bunun hakkında bir düşünün. Ona ondan nefret eden ve kiliseye düşman olan insanlara geri dönmesi söylendi. Bu tehlikeli ve belki de hayatını tehlikeye atacak bir görevdi. Ama Alma tereddüt etmedi. O hızlı bir şekilde döndü. Alma şehre girdiğinde günlerce oruçluydu. Orada hiç tanımadığı yabancı birisine Tanrı'nın aciz kuluna yiyecek bir şey vermek ister misin diye sordu. Bu adamın adı Amulek'ti. Amulek, Amnoniya'da hali vakti yerinde herkesin tanıdığı bir vatandaştı. O kuşaklar boyu inananların neslinden gelmiş olmasına rağmen inancı soğumuştu. Daha sonra şöyle itiraf etti. Birçok kez çağrıldım ama ben bunu duymak istemedim. Bu yüzden bu şeyler hakkında biliyordum ama yine de inanmıyordum. Bu yüzden Tanrı'ya baş kaldırdım. Ama Tanrı Amulek'i hazırlıyordu. ve Alma ile tanıştığında Rabbin hizmetkarına evinin kapısını açtı. Alma orada birkaç gün kaldı. Bu süre içinde Amulek Alma'nın mesajına kalbini açtı ve muhteşem bir değişime uğradı. O zamandan beri Amulek sadece inanmadı, aynı zamanda gerçeğin savunucusu oldu. Alma, Amnonia halkının arasına tekrar öğretmeye gittiğinde, halktan biri olarak yanında ikinci bir tanık olan Amulek vardı. Daha sonraki olaylar, kutsal yazılardaki en acı, tatlı hikayelerden birisini oluşturur. Bu hikayeyi Alma 8 ile 16 arasındaki bölümlerde okuyabilirsiniz. Bugün iki soru hakkında düşünmenizi rica ediyorum. Birincisi, Alma'dan ne öğrenebilirim? İkincisi, nasıl Amulek gibiyim? İsa Mesih'in kilisesindeki geçmiş liderlerin, günümüz liderlerinin ya da gelecek liderlerin hepsine şunu sorarak başlamak istiyorum. Alma'dan ne öğrenebilirsiniz? Alma olağanüstü yetenekli ve kabiliyetli bir adamdı. Kimsenin yardımına ihtiyacı olmadığını düşünmek onun için kolay olabilirdi. Ama yine de Alma Amnonia'ya döndüğü zaman ne yaptı? Alma Amulek'i buldu ve ondan yardım istedi. Ve Alma yardım aldı. Nedeni ne olursa olsun bazen liderler olarak amuleklerimizi bulup onlardan yardım istemek için isteksiz olabiliriz. Belki de kendi kendimize bu işi daha iyi yapabileceğimizi düşünürüz. Veya başkalarını rahatsız etmek istemeyiz. Ya da başkalarının bize katılmak istemeyeceğini varsayarız. Tanrı vergisi yeteneklerini kullanmaları ve kurtuluşun büyük işiyle ilgilenmeleri için insanları davet etmekte çok sık tereddüt ederiz. Kurtarıcıyı düşünün. O kendi kilisesini kurmaya yapayalnız mı başladı? Hayır. Onun mesajı, geri çekilin ben hallederim değildi. Aksine, gel, beni izle, oldu. O ilham verdi, davet etti, bilgi verdi ve sonra benim yaptığımı gördüğünüz şeyleri yapın diyerek takipçilerine güvendi. Bu şekilde İsa Mesih sadece kendi kilisesini kurup güçlendirmedi, aynı zamanda kendi hizmetkarlarını da güçlendirdi. Şu an hangi mevkide hizmet ederseniz edin, ister bir hizmetli kurulu başkanı, bir çadır kazığı başkanı, ister bir alan başkanı olarak, başarılı olmak için amuleklerinizi bulmak zorundasınız. Bu kişi topluluklarınız arasında sessiz ya da hatta görünmeyen birisi olabilir. Bu kişi hizmet etmek istemeyen ya da hizmet etmeye gücü olmayan bir kişi gibi görünebilir. Sizin amulekleriniz genç veya yaşlı, kadın veya erkek, tecrübesiz, yorgun olabilir ya da kilisede aktif olmayabilir. Fakat ilk bakışta göremediğiniz şey onların sizden, Rabbin sana ihtiyacı var. Benim sana ihtiyacım var. Kelimelerini duymayı ümit etmeleridir. Kalbinin derinliklerinde birçok kişi Tanrısına hizmet etmek ister. Onun elinde bir araç olmak isterler. Onlar dünyayı kurtarıcımızın dönüşüne hazırlamak için oraklarını sallamak ve bütün güçleriyle mücadele etmek isterler. Onun kilisesini kurup geliştirmek isterler. Ama başlamak için isteksizdirler. Genellikle davet edilmeyi beklerler. Sizleri dallarınızda ve mahallelerinizde, misyonlarınızda ve çadır kazıklarınızda harekete geçmek için çağrılmayı bekleyenleri düşünmeye davet ediyorum. Rab onlarla birlikte çalışmakta, onları hazırlamakta, kalplerini yumuşatmaktadır. Onları kalbinizle görerek bulun. Onlara ulaşın. Onlara öğretin. Onlara ilham verin. Onlardan rica edin. Onlarla Rabbin bereketinin onların ve evlerinin üzerinde kalacağına dair meleğin Amulek'e olan sözlerini paylaşın. Aksi takdirde saklanmaya devam edecek olan Rabbin cesur bir hizmetkarını keşfetmek sizi şaşırtabilir. Bazılarımızın bir amuleki araması gerekirken, diğerlerine de nasıl amulek gibiyim sorusu sorulabilir. Belki yıllar geçtikçe öğrenciliğinizle ilgili kendinizi daha az adamış hale gelmiş olabilirsiniz. Belki tanıklığınızın ateşi azalmış olabilir. Belki kendinizi Mesih'in bedeninden uzaklaştırmış olabilirsiniz. Belki hayal kırıklığına uğramış, hatta öfkelenmiş olabilirsiniz. Antik Efes Kilisesi'ndeki bazı kişiler gibi İsa Mesih'in sevindirici haberinin yüce ve ebedi hakikatleri olan ilk sevginizi bırakmış olabilirsiniz. Belki de amulek gibi Rabbin sizi birçok kez çağırdığını fakat siz duymak istemediğinizi kalbinizde biliyor olabilirsiniz. Bununla birlikte Rab amulekte ne gördüyse sizde de onu görüyor. Yani yapacak önemli bir işi ve paylaşacak bir tanıklığı olan cesur bir hizmetkarın potansiyelini. Hiç kimsenin tam olarak aynı şekilde veremeyeceği bir hizmet vardır. Rab, başkalarını kutsamak ve yüceltmek için ilahi bir potansiyele sahip olan onun kutsal rahipliğiyle size güvendi. Kalbinizle dinleyin ve ruhun telkinlerini takip edin. Kendisine Rab çağırdığında duyacak mıyım diye soran bir erkek kardeşimizin yolculuğundan etkilendim. Ben bu güzel kardeşimi David diye anacağım. David yaklaşık 30 yıl önce Rab'be dönerek kiliseye katıldı. O misyon hizmetinde bulundu ve sonrasında hukuk fakültesinde okudu. Genç ailesinin geçimini sağlamak için okuyup çalışırken kiliseyle ilgili kafasını karıştıran bazı bilgileri tesadüfen buldu. Bu negatif materyalleri okurken daha da huzursuz oldu. Sonunda adının kilise kayıtlarından çıkarılmasını istedi. O günden sonra David, Alman'ın asi günlerindeki gibi kilise üyelerinin inançlarına meydan okumak amacıyla internetten görüşmeler yaptı, üyelerle tartışarak çok vakit harcadı. O bu işte çok iyiydi. Tartıştığı üyelerden birisini Jacob diye anacağım. Jacob her zaman David'e karşı nazik ve saygılıydı. Ama aynı zamanda kiliseyi savunma konusunda kararlıydı. Yıllar geçtikçe David ve Jacob arasında karşılıklı saygı ve dostluk gelişti. David, Jacob'ın David için dua ettiğini ve 10 yılı aşkın bir süredir bunu sadakatle yaptığını bilmiyordu. Jacob, arkadaşının adını dua edilmesi için Rabbin tapınaklarına koymuştu ve David'in kalbinin yumuşamasını umut ediyordu. Zamanla David yavaş yavaş değişti. O bir zamanlar yaşadığı ruhsal tecrübeleri sevgiyle anmaya başladı. Ve kilisenin üyesiyken hissettiği mutluluğu hatırladı. Alma gibi David de bir zamanlar bağrına bastığı sevindirici haberin gerçeklerini tamamıyla unutmamıştı. Ve amulek gibi David de Rabbin ona elini uzattığını hissetti. David şimdi bir avukatlık bürosunun ortağıydı. Saygın bir işi vardı. Kiliseyi eleştirmesiyle şöhret kazanmıştı. Ve tekrar üyeliğe kabul edilmeyi soramayacak kadar aşırı gururluydu. Yine de çobanın çekişini hissetmeye devam etti. O kutsal yazılara kulak verdi. İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin, kendisine verilecektir. Şöyle dua etti. Sevgili Tanrım, yine bir son zaman azizi olmak istiyorum. Fakat cevaplanması gereken sorularım var. ruhun fısıltılarını dinlemeye başladı ve daha önce hiç olmadığı kadar arkadaşlarının cevaplarından ilham aldı. İsa Mesih'e ve onun iade edilmiş kilisesine olan bir tanıklığı sonunda hissedebildiğini bir kez daha fark edinceye kadar şüpheleri birer birer inanca dönüştü. Bu noktada gururunun üstesinden gelebileceğini ve kiliseye yeniden kabul edilebilmesi için ne yapması gerektiğini biliyordu. Sonunda David vaftiz sularına girdi ve sonra kutsamalarının geri verileceği güne kadar günleri geri saymaya başladı. Şunu bildirmekten mutluluk duyuyorum ki, David'in kutsamaları bu geçen yaz ona geri verildi. O, kiliseye tekrar tam olarak katılmakta ve kendi mahallesinde sevindirici haber öğretileri öğretmeni olarak hizmet etmektedir. David, değişimi hakkında başkalarıyla konuşmak, neden olduğu zararları düzeltmek ve sevindirici haber ve İsa Mesih'in kilisesi hakkında tanıklığını paylaşmak için yakaladığı her fırsatı değerlendirmektedir. Sevgili kardeşlerim ve arkadaşlarım, mahallelerimizdeki ve çadır kazıklarımızdaki amulekleri arayalım, bulalım, onlara ilham verelim ve onlara güvenelim. Bugün kilisede birçok amulek vardır. Siz belki bir tanesini tanıyorsunuz. Belki de bir tanesi sizsiniz. Belki Rab sizin kulağınıza fısıldamaktadır. İlk sevginize dönmeniz için sizi dürtmektedir. Sizi yeteneklerinizle katkıda bulunmaya, rahipliğinizi layık bir şekilde kullanmaya ve İsa Mesih'e daha yakın bir çizgide olmanız ve Tanrı'nın krallığını kurmanız için kardeşleriniz azizlerle yan yana hizmet etmeye teşvik etmektedir. Bizim sevgili kurtarıcımız sizin nerede olduğunuzu biliyor. O sizin kalbinizi biliyor. O sizi kurtarmak istiyor. O elini size doğru uzatacaktır. Sadece kalbinizi ona açın. Benim umudum, öğrencilik yolundan sapmış olanların birkaç derece olsa bile Tanrı'nın iyiliğini ve lütfunu düşünmeleri, kalpleriyle görmeleri, alma ve amulekten öğrenmeleri ve kurtarıcının hayat değiştiren gel, beni izle sözlerini duymalarıdır. Sizi onun çağrısına dikkat etmeye teşvik ediyorum. Elbette cennetin hasadını alacaksınız. Rabbin bereketi sizin ve evinizin üzerinde kalacak. Buna tanıklık ediyorum ve İsa Mesih'in adıyla sizler için hayır duamı bırakıyorum. İsa Mesih'in adıyla amin.
I feel blessed to be in this meeting with those who hold the priesthood of God.
Dua ederim ki bizler başkalarını görkemli hizmetlerine hazırlamak için onları cesaretlendirerek hizmet çağrılarımızı yerine getiririz. Bu toplantıda Tanrı'nın rahipliğine sahip kişilerle birlikte olmaktan dolayı kendimi kutsanmış hissediyorum. Adamların ve delikanlıların oluşturduğu bu topluluğun bağlılığı, imanı ve özverili hizmeti modern bir mucizedir. Ben bu akşam Rab İsa Mesih'e cani gönülden hizmette birleşmiş olan rahiplik sahiplerine konuşuyorum. Rab bütün rahiplik makamlarında rahiplik vazifelerini layık bir şekilde yerine getirenlere kendi gücünü bahşeder. Wildorf Woodruff, kilise başkanı olarak rahiplik makamlarındaki tecrübelerini şöyle açıklamıştır. Alıntı yapıyorum. Hayatımda ilk duyduğum vaazı bu kilisede duydum. Sonraki gün vaftiz oldum. Bir öğretmen olarak atandım. Görevim hemen başladı. Bu görevin sonuna kadar öğretmen olarak hizmet ettim. Konferansta rahip olarak atandım. Bir rahip olarak atandıktan sonra ülkenin güneyinde bir göreve gönderildim. Bu 1834 sonbaharındaydı. Yanımda bir yoldaşım vardı ve kesesiz ve torbasız yola koyulduk. Kilometrelerce tek başıma yolculuk ettim ve sevindirici haberi vaaz ettim. Ve pek çok kişiyi vaftiz ettim. Ama onları kilisenin üyesi olarak onaylayamadım çünkü ben sadece bir rahiptim. Bir yaşlı olarak atanmadan önce sevindirici haberi vaaz etmek için bir süre yolculuk ettim. Şimdi yaklaşık olarak 54 yıldır 12 havarilerin bir üyesiyim. Bu kurulun ve diğer kurulların üyesi ile 60 yıldır seyahat ediyorum. Ve bu toplantıda bulunanlara şunu söylemek isterim ki, öğretmenlik makamında bulunurken ve özellikle bağda bir Rab, rahip olarak görev yaparken, Tanrı'nın gücü beni bir havari olduğum zamandaki kadar aynı derecede desteklemiştir. Vazifelerimizi yaptığımız sürece bunda bir fark yoktur. Alıntı bitmiştir. Merkezlik rahipliğinin bir uzantısı olarak Harun rahipliğinin Rab tarafından yapılan tanımında bir fark önerilmemesi muhteşem ruhsal bir fırsattır. Uzantı kelimesi ikisinin bağlı olduğu anlamına gelir. Bu bağlantı rahipliğin bu dünyada ve sonsuzlukta olabilecek bir güç ve kutsama olması için önemlidir. Çünkü rahiplikte günlerin başlangıcı ya da yılların sonu yoktur. Bağlantı basit bir şeydir. Harun rahipliği genç beyleri daha kutsal bir sorumluluğa hazırlar. Daha yüksek olanın ya da merkezlik rahipliğinin gücü ve yetkisi, kilisedeki bütün manevi nimetlerin anahtarlarına sahip olmaktır. Göklerin krallığının sırlarını alabilme ayrıcalığına sahip olmak ve göklerin onlara açılmasını sağlamak, ilk duanın genel kurultayı ve kilisesi ile bağlantılı olmak ve Tanrı Baba'nın ve yeni antlaşmanın aracısı olan İsa'nın paydaşlığından ve varlığından yararlanmaktır. Bu rahiplik anahtarları tam olarak bir seferde sadece bir erkek tarafından Rabbin kilisesinin başkanı ve yönetici yüksek rahibi tarafından kullanılır. Ardından başkanın yetki vermesiyle merkezlik rahipliğine sahip her erkeğe, her şeye gücü yetenin adıyla konuşma ve hareket etme yetkisi ve ayrıcalığı bahşedilebilir. Bu güç sonsuzdur. Bu yaşam ve ölümle, aile ve kiliseyle, Tanrı'nın kendisinin muhteşem mizacı ve onun sonsuz işiyle ilgilidir. Rab, Harun rahipliği sahiplerini bu görkemli merkezlik rahipliğinde imanla, güçle ve minnetle hizmet eden bir yaşlı olmaya hazırlamaktadır. Yaşlılar için yürekten minnettarlık, bütün rahiplik hizmetinde görevlerinizi yerine getirirken gerekli olacaktır. Sizler hizmetli, öğretmen ya da rahip olduğunuz günleri, daha yüksek rahipliğe sahip olanların sizi rahip yolculuğunda ayağa kaldırmak ve teşvik etmek için ellerini uzattıkları zamanları hatırlarsınız. Her merkezlik rahipliğin sahibinin böyle anıları vardır. Fakat minnettarlık hissi yıllar geçtikçe azalmış olabilir. Benim umudum bu hissi alevlendirmek ve bu hisle bir zamanlar aldığınız bu tür yardımları ulaşabileceğiniz herkese verme kararlılığıdır. Bana rahiplik gücüne sahip olma potansiyeline çoktan sahipmişim gibi davranan bir gözetmeni hatırlıyorum. Ben rahip iken bir pazar beni çağırdı. Mahallemizdeki bazı üyeleri ziyaret etmek için onun yoldaşı olmama ihtiyacı olduğunu söyledi. Başarılı olmak için sanki onun tek umudu benmişim gibi konuştu. Onun bana ihtiyacı yoktu. Onun kendi gözetmenliğinde mükemmel danışmanları vardı. Parasız, pulsuz ve karnı aç bir dul hanımı ziyaret ettik. Onun yüreğine ulaşabilmek, onu bir bütçe yapmaya ve kullanmaya davet etmek ve başkalarına yardım edebilecek bir duruma gelebileceğine dair vaatte bulunmak için ona yardım etmemi istedi. Çok zor şartlarda yaşayan iki küçük kızı teselli etmeye gittik. Oradan ayrıldığımızda gözetmenim bana sessizce, bu çocuklar onlar için buraya geldiğimizi asla unutmayacaklar, dedi. Bir sonraki evde az aktif bir üyenin mahalle üyelerinin ona ihtiyacı olduğuna ikna edilerek Rab'be geri dönmesi için nasıl davet edildiğini gördüm. Bana örnek olarak gözlerimi açan ve destek olan bu gözetmen, merkezde rahipliği sahibi bir kişiydi. O bana Rab'be hizmette herhangi bir yere gitmek için güçlü ve cesur olmayı öğretti. O yıllar önce öldü ve ödülüne kavuştu. Ama ben onu hala hatırlarım, çünkü ben tecrübesiz bir Harun rahipliği sahibiyken o beni yerden kaldırmak için elini aşağıya uzattı. Daha sonra öğrendim ki o beni gelecekte kendi vizyonumun ilerisinde daha büyük sorumlulukları olan bir rahiplik yolunda görmüş. Babam da benim için aynı şeyi yaptı. O merkezlik rahipliğine sahip tecrübeli ve bilge bir kişiydi. Bir defasında bir havari tarafından ondan dünyanın yaşının bilimsel kanıtı ile ilgili kısa bir yazı yazması istenmişti. Bu yazıyı dikkatli bir şekilde yazdı. Yazıyı okuyabilecek bazı kişilerin bu dünyanın yaşının bilimsel kanıtların gösterdiğinden çok daha genç olduğu konusunda güçlü hisleri olabileceğini biliyordu. Babamın yazdığı yazıyı elime verip bana, "Hal, sen de bunu havarilere ve peygamberlere gönderip gönderemeyeceğimi bilecek ruhsal bilgelik var," dedi. Makalede söylenilen şeylerin çoğunu hatırlamıyorum. Fakat merkezlik rahipliğine sahip harika bir kişinin benim göremediğim ruhsal bilgeliği bende gördüğü için hissettiğim minnettarlığı sonsuza dek hatırlayacağım. Bir havari olarak atandıktan yıllar sonra bir gece Tanrı'nın peygamberi bana telefon açtı ve kilise öğretisi ile ilgili yazılmış bir şeyi okumamı istedi. Kendisi geceyi bir kitabın bölümlerini okuyarak geçirmişti. Kısık sesle gülerek bana dedi ki, "Bu kitabı bitiremedim. Ben çalışırken sen dinlenmemelisin." Ve ardından babamın yıllar önce söylediği sözlerin neredeyse aynısını söyledi. "Hal, bunu okuması gereken kişi sensin. Bunun yayınlanmasının doğru olup olmadığını sen bileceksin." Bir merkezlik rahipliği sahibinin başkalarının gözlerini açması ve onlara güven vermesiyle ilgili benzer örneği, bir gece kilise tarafından sponsorluğu yapılan bir konuşma festivalinde görüldü. 17 yaşımdayken benden büyük bir izleyici kitlesine karşı konuşmam istendi. Benden ne beklendiği konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Bana bir konu verilmemişti ve dahası sevindirici haber hakkında bildiklerimin çok ötesinde bir konuşma hazırlamıştım. Konuşurken bir hata yaptığımı anladım. Konuştuktan sonra başarısız olduğum hissini halen hatırlayabiliyorum. Bir sonraki ve son konuşmacı 12 Havariler Kurulu'ndan yaşlı Matthew Coley'di. Müthiş bir konuşmacıydı. Bütün kilise tarafından sevilen birisiydi. Kürsünün yanında oturduğum yerden yukarı ona doğru baktığımı halen hatırlıyorum. Çok güçlü bir sesle başladı. Konuşmanın onu büyük bir konferanstaymış gibi hissettirdiğini söyledi. Bunu söylerken gülümsedi. Başarısızlık hissim gitti. Ve ardından bir gün onun daha şimdiden olduğumu farz ettiği kişi gibi olabileceğim konusunda kendime güvenim geldi. O gecenin hatırası beni Harun rahipliğine sahip bir kişi konuşurken onu dikkatlice dinlemem gerektiği konusunda halen yönlendirir. Yaşlı Conway'in benim için yaptığı bu şeyden dolayı Tanrı'nın sözünü her zaman duyacağımı ümit ederim. Nadiren hayal kırıklığına uğrarım ki sık sık hayretler içinde kalırım ve yaşlı Conway'in yaptığı gibi gülümsemekten kendimi alamam. Rahiplikteki genç kardeşlerimizin ilerleme kaydetmeleri için güçlenmelerine pek çok şey yardımcı olabilir. Ancak rahiplik hizmetlerindeki hiçbir şey, Tanrı'nın gücüne güvenebilmeleri için onlara iman ve güven geliştirmek üzere verebileceğimiz yardımdan daha güçlü olmayacaktır. En yetenekli merkezlik rahipliğine sahip bir kişi tarafından cesaretlendirilseler bile, o iman ve güven duygusu tek bir tecrübeden dolayı onlarda kalmayacaktır. Bu güçlere güvenme yeteneği, rahiplikte daha deneyimli olanlar tarafından pek çok güven ifadeleriyle geliştirilmelidir. Ayrıca Harun rahipliği sahiplerinin her gün ve hatta her saat teşvik edilmeye ve Rabbin kendisi tarafından kutsal ruh aracılığı ile yola getirilmeye ihtiyaçları olacaktır. Bu da buna layık kalmayı seçtiklerinde mümkün olacaktır. Bu onların yapacakları seçimlere bağlı olacaktır. Bundan dolayı örnek olarak ve büyük merkezlik rahipliği lideri Kral Benjamin'in sözlerinin doğru olduğuna dair tanıklık ederek öğretmeliyiz. Bu sözler, bu rahipliğin sahibi Rabbin adıyla olan sevgi konuşmasıdır. Kral Benjamin bize Rabbin teşvikini almak ve yola getirilmek için pak kalmaya yeterli olacak gerekli şeylerin ne olduğunu öğretir. Ve son olarak size günah işleyebileceğiniz yolların hepsini söyleyemiyorum. Çünkü o kadar çok çeşitli yollar ve yöntemler var ki sayamam. Fakat şu kadarını söyleyebilirim ki ömrümüzün sonuna kadar kendinizi ve düşüncelerinize ve sözlerinize ve hareketlerinize dikkat etmezseniz ve Tanrı'nın emirlerine uymazsanız, Rabbimizin gelişiyle ilgili olarak duyduklarınıza inanmaya devam etmezseniz mahvolursunuz. Ve şimdi ey insan, bunları hatırla ki yok olma. Biz hepimiz doğru olan her şeyin düşmanı olan ateşli okların çok sevdiğimiz genç rahiplik sahiplerine korkunç bir rüzgar gibi gönderildiğinin farkındayız. Bizim için onlar kendilerini Hileman'ın oğulları olarak adlandıran genç savaşçılar gibidir. Eğer kendilerini Kral Benjamin'in teşvik ettiği şekilde koruyabilirlerse bu genç savaşçıların yaptığı gibi hayatta kalabilirler. Hileman'ın oğulları şüphe etmediler. Onlar cesurca savaştılar ve fatihler gibi bir zafer kazandılar. Çünkü annelerinin sözlerine inanmışlardı. Sevgi dolu bir annenin iman gücünü anlarız. Bugün anneler oğullarına bu büyük desteği sağlarlar. Rahiplik sahibi olan bizler, sorumluluklarımızı yerine getirme kararlılığımızla bu desteğe katkıda bulunabiliriz ve bulunmalıyız ki Rab'be döndüğümüz zaman kardeşlerimizi güçlendirmek için ellerimizi aşağıya uzatmalıyız. Benim duam şudur ki, merkezlik rahipliği sahibi olan herkes, Rab tarafından sunulan bu fırsatı kabul edecektir. Alıntı yapıyorum. Ve aranızda ruhta kuvvetli bir kimse varsa, zayıf olanı yanında götürsün ki, zayıf olan yumuşak huylulukta ruhen gelişsin. Böylece o da güçlü olabilsin. Bu yüzden daha küçük olan rahipliğe atananları yanınızda götürün ve onları randevu almaları, yolu hazırlamaları ve sizin gidemeyeceğiniz randevulara gitmeleri için önünüzden gönderin. İşte eski günlerde havarilerim, kilisemi benim için böyle güçlendirdiler. Alıntı bitmiştir. Siz rahiplik liderleri ve Harun rahipliği sahiplerinin babaları mucizeler yaratabilirsiniz. Güvenilir yaşlıların saflarında sevindirici haberi vaaz etme çağrısını kabul edip bunu kendine güvenle yapacak genç beylerle durabilirsiniz. Ayağa kaldırdığınız ve teşvik ettiğiniz pek çok insanın sadık kaldıklarını, tapınakta layık bir şekilde evlendiklerini ve sırası gelince başkalarını ayağa kaldırıp hazırladıklarını göreceksiniz. Bu yeni aktivite programlarını, gelişmiş öğretim materyallerini ya da daha iyi sosyal medyayı gerektirmez. Bu şu anda sahip olduğunuzdan daha fazla hizmet çağrısını gerektirmez. Rahiplik yemini ve antlaşması size güç, yetki ve talimat verecektir. Umarım eve gidip öğreti ve antlaşmalarının 84. bölümünde bulunan rahiplik yemini ve antlaşmasını dikkatlice çalışırsınız. Hepimiz umarız ki daha çok sayıda genç beyler Wilford Woodruff gibi tecrübelere sahip olacaklar ki o, Harun rahipliği sahibi olarak İsa Mesih'in sevindirici haberini Rab'be döndüren bir güçle öğretti. Dua ederim ki bizler başkalarını görkemli hizmetlerine hazırlamak için onları cesaretlendirerek hizmet çağrılarımızı yerine getiririz. Beni cesaretlendiren ve diğer insanları nasıl seveceğimi ve cesaretlendireceğimi gösteren harika insanlara bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Tanıklık ederim ki Başkan Thomas S. Manson yeryüzünde bu zamanda bütün rahiplik anahtarlarını elinde tutmaktadır. Şahitlik ederim ki o, ömür boyu süren hizmetinde insanları yüceltmek için elini uzatmada bir merkezlik rahipliği sahibi olarak bize örnek olmaktadır. Kişisel olarak beni yücelttiği ve diğer insanları nasıl yücelteceğimi gösterdiği için ona minnettarım. Tanrı Baba yaşıyor. İsa Mesih'tir. Burası onun kilisesi ve krallığıdır. Bu rahiplik onun rahipliğidir. Bunu kendim için kutsal ruhun gücüyle biliyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Kardeşlerim, bu akşamki katılımınız için size minnettarız. Aynı şekilde size bize sundukları ilham verici müzik için merkezlik rahiplik korusuna teşekkür ediyoruz. Ve bu toplantının hazırlanışına herhangi bir şekilde yardımcı olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu oturumun son konuşmacısı sevgili peygamberimiz Başkan Thomas S. Manson olacak. Başkan Manson'ın sözlerinin ardından koro, "Sen yolu aydınlatabilirsin" ilahisini söyleyerek bu toplantıyı kapatacak. Ardından kapanış duası 70'lerden yaşlı Bruce D. Porter tarafından edilecek.
Kardeşler, bu akşam sizlerle mesajımı paylaşırken cennetteki babamızın rehberliği için dua ediyorum. 1833'te Rab, peygamber Joseph Smith'e sağlıklı yaşam için bir plan vahiy etti. Bu plan, öğreti ve antlaşmaların 89. bölümünde bulunur ve bilgelik sözü olarak bilinir. Yediğimiz yiyecekler hakkında kesin ve apaçık bir yön verir ve vücudumuz için zararlı olan maddelerin kullanımını yasaklar. Rabbin emirlerini yerine getirenlere ve bilgelik sözüne bağlılıkla uyanlara, aralarında iyi sağlık ve eklenmiş fiziksel dayanıklılık olan belli kutsamalar vaat edilmektedir. Geçenlerde bu vaatlerle ilgili dramatik bir kanıtın gerçek hikayesini okudum. Kilisenin güvenilir bir üyesi John A. Larson, İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenliğinde USS Cambria gemisinde hizmet ediyordu. Filipinler'de bir çatışma sırasında bombacı ve kamikaze savaş uçakları filosunun yaklaştığı haberi geldi. Derhal tahliye olma emri geldi. USS Cambria çoktan ayrıldığı için John ve üç yoldaşı teçhizatlarını topladılar ve ayrılmak üzere olan gemilerden birine binme umuduyla plaja koştular. Neyse ki bir çıkarma aracı onları aldı ve körfezden ayrılan son gemiye doğru hızla ilerledi. Ayrılmakta olan gemideki adamlar mümkün olduğunca çabuk tahliye olma çabasıyla güvertede meşgullerdi ve güverteye tımarmaları ümidiyle bu dört kişiye sadece halat atabilecek zamanları vardı. John sırtına sarılı ağır bir telsiz ile kendini açık denize doğru yönelen bir geminin yan tarafında 12 metrelik bir halatın ucunda asılı durup sallanırken buldu. Eğer eli kayarsa hemen hemen kesinlikle öleceğini bilerek tutuna tutuna kendini yukarıya çekmeye başladı. Yolun sadece üçte birini tırmandıktan sonra kolları artık ağrıdan sızlamaya başlamıştı. O kadar güçsüzdü ki artık tutunamayacağını hissetti.
John suddenly cried out to God, telling him.
Vücudu tükenmiş halde asık bir suratla kaderini düşünürken John, bilgelik sözünü her zaman tuttuğunu ve temiz bir hayat yaşadığını ve şimdi çaresizce vaat edilen kutsamalara ihtiyacı olduğunu Tanrı'yı anlatarak sessizce ona yalvardı. John duasını bitirdikten sonra büyük bir gücün içinde canlandığını hissettiğini daha sonra söyledi. O tekrar tırmanmaya başladı ve halata tutunarak adeta yukarı uçtu. Güverteye ulaştığında nefes alışı normaldi. Hiç de zorlanmamıştı. Bilgelik sözünde vaat edilen eklenmiş sağlık ve dayanıklılık kutsamaları onun olmuştu. O gün ve hayatının geri kalan günlerinde yardım almak için ettiği çaresiz duasına cevap verdiği için cennetteki babasına şükretti. Kardeşlerim, kutsal bir biçimde sağlanmış bir plan olan bilgelik sözünde öngörülen ilkelere uyarak vücutlarımıza bakalım ve akıllarımızla ilgilenelim. Bunları yaptığımızda muhteşem nimetlerin bizi beklediğine tüm kalbim ve ruhumla tanıklık ederim. Böyle olması dileğiyle Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin.
Our Father in heaven.
Cennetteki babamız. Sana şükrediyoruz Kusaru için. Bir arada birleştik, burada huzur hissettik. Bu akşamki rahiplik toplantısında sana peygamberimiz için teşekkür ediyoruz. Sevgili peygamberimiz Thomas S. Manson için teşekkür ediyoruz ve onun danışmanları için ve diğer kardeşlerimiz için, kiliseyi yöneten bütün dünyadaki liderlerimiz için, bütün kilise birimlerindeki liderlerimiz için, sevindirici haber iade edildiği için teşekkür ediyoruz. Joseph Smith için teşekkür ediyoruz. Bu akşam bu toplantıdan çıktıktan sonra kararlılıkla Kusaru'nun yardımıyla senin isteklerini yerine getirmek için ve senin emirlerini tutmak için bize yardımcı ol. Ve bunları yapabilelim, ailelerimize geri dönebilelim. Sevdiklerimize, eşlerimize ve çocuklarımıza ve Kusaru'nun bizimle birlikte olsun, senin huzurun bizimle birlikte olsun. Senin sevgili oğlun, kurtarıcımız İsa Mesih için teşekkür ediyoruz. Her zaman onun şahitleri olalım, her yerde bulunduğumuz, yaptığımız her şeyde. Bu kutsamaların için ve bu bütün bu şeyleri de senden bize bahşetmeni rica ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla amin.